Bugünkü dersimizin konusu, ilgili ayetler, Müslümanları bırakıp kafirleri dost edinmeme üzerinedir. Ali İmran suresinin 28. ayetinden başlıyoruz. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ Müminler kafirleri müminlerden önce kendilerine dost edinmesinler. Müminler kafirleri müminlerden önce kendilerine dost edinmesine ne demek? Yani dostlukta birinci sırayı kafirlere vermesinler. Kafirlerle ilişkilerini bozsunlar manasında değil bu. Bu konuyu çok iyi anlamak lazım. Aksi takdirde mesela ehli kitapla ilgili bu ayeti bir bul da وَلَا تُجَادِلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِهِ اَحْسَنُ Kendilerine kitap vermiş olanlarla en güzel şekilde mücadele edin ayeti anlamsızlaştırdı. Ankebut 40 kaldı ya da Ankebut 46. ayet ya da اُدْعُوا اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ Rabbinin yoluna hikmetle ve mev'izayı hasene ile çağır sözünün bir anlamı olmazdı. Bu da Nahl suresinin 125. ayeti. 16. sure 125. ayet. Şimdi bu meseleyi çok iyi anlamak için Cenab-ı Hakk'ın kendisiyle ilgili ayetlere bakmamız lazım. Bakın burada Allah-u Teala diyor ki yani bu ayetin yapısına bir bakalım hep beraber. لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Müminler kafirleri müminlerin dûnundan evliya edinmesinler. Ne demek müminlerin dûnundan? Yani müminler ile kendilerinin arasına kafirleri koymasınlar. Birinci sırayı kafirlere vermesinler. Şimdi Allah-u Teala aynı kalıbı kendisiyle ilgili olarak da kullanıyor. Müşrikleri اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Öyle değil mi ayet-i kerime? Çok sayıda ayet var ya o konuda. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ O da daha uygun olabilir. Şimdi şu şeyde لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ ile yapı benzeşmesi itibariyle. Şimdi Allah ile kendi aranıza evliya koymayın diyor Allah-u Teala ayet-i kerimede. Şimdi Allah ile insanların arasına konan evliyaları düşünürseniz mesela Hristiyanlar İsa aleyhisselamı Allah ile kendi arasına veli olarak koyuyorlar. Yani İsa aleyhisselamı birinci sıraya alıyorlar. Cenab-ı Hakk'ı ikinci sıraya atıyorlar. Yahudiler hahamlarını birinci sıraya alıyorlar. Bir kısım Müslümanlar hocalarını ya da işte bazı ulemayı ya da bazı şeyhleri birinci sıraya alıyorlar. Şimdi herhangi bir kimsenin yani bir İsa aleyhisselamı sevmek, dost edinmek, onu bir veli, bir dost olarak kabul etmek Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şeydir. Ama Allah'la senin arana koyduğun an ne olur? Cenab-ı Hakk'ı ikinci sıraya atmış olursun ve müşrik olursun. Şimdi bizim günlük hayatımızda da bu vardır. Günlük hayatımızda mesela iyi bir dostumuz olur. Bir müddet sonra bakarsınız ki sizden uzaklaşmaya başlamış. Ne dersiniz? Ne oldu ya? Başka dostlar buldun, bizi unuttun. Değil mi? Yani ne demek? Beni ikinci sıraya koydun demektir, değil mi? Yani bu burada esas şunu anlatmak istiyorum. Cenab-ı Hak müminleri bırakıp da kafirler dost edinmesinler dediği zaman kafirlerle düşmanlık içerisinde olsunlar demiyor. Yani meseleyi doğru anlamak lazım. Allahü Teala işte mesela şey yapayım da şimdi aklıma geldi. Mesela Araf suresinin en başındaki ayetler. Sen de orayı buldun değil mi? Tamam, şimdi aklıma geldi o ayetler. 150. sayfa mıydı? Tamam. Şimdi burada Araf suresinin en başında 150. sayfada bakarsanız 3. ayette Allahü Teala diyor ki: "İttebi'u ma unzile ileykum min rabbikum." Rabbinizden size indirilen neyse siz ona uyun. "Ve la tettebi'u min dunihi evliya." Allah'ın doğunundan evliyaya uymayın. Yani Allah'tan önce bir kısım velilere uymayın. Şimdi mesela bugün bir kişiye Allahü Teala'nın ayetini okuyorsunuz. Yapmamız gereken nedir? Allah'ın indirdiği ayete uymaktır. Şimdi adam diyor ki, tamam ayete kurban olayım ama diyor falanca alim şöyle demiş, ben ona uyuyorum diyor. Şimdi o falanca alim gerçekten çok iyi bir mümin olur ve yanılmış olabilir. Şimdi o alim kötü olduğu için değil, Allah'la arana koyduğun için, onu birinci sıraya, Cenab-ı Hak ikinci sıraya koyduğun için müşrik olursun. Şimdi siz de yani dikkat ediyorsanız müşriklik öyle bir şey ki insanlar kendilerine bile şirk koşulmasını kabul edemiyorlar. Yani ikinci plana atılmayı kimse kabul etmez, dikkat ederseniz. Onun için şu kelime insanların arasında yaygındır. Bize ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapıyorlar. Değil mi? Bu nedir? Şirkin tanımıdır işte. Biz bu memlekette ikinci sınıf vatandaş değiliz, biz birinci sınıfız falan. İşte burada birinci sınıf olanlara düşmanlık meselesi değil, yapılan muameleye karşı çıkılıyor. İşte bu sebeple Ali İmran suresinin 28. ayetinde لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. Müminler kafirleri müminlerden önce dostlar edinmesinler. Ve men yef'al zalike feleyse minallahi fi şey. Kim bunu yaparsa Allah'tan herhangi bir konuda ona bir beklentisi olmasın. İlla en tettekû minhum tuqah. Ancak onlara karşı kendinizi korumanız gerektiği durumlar başka. Yani birinci sıraya koymuş gibi gözükme mecburiyetinizin olduğu durumlar olabilir. Çünkü bir Müslüman dünyanın her yerinde, her şart ve ortamda Müslümanlığını yürütmesi lazım. Can güvenliği son derece önemlidir. Yani durup dururken kendinizi kurşunların önüne hedef olarak koyamazsınız. Ve yuhazzirukumullahu nefse, ama Allahü Teala sizi sizin dikkatli olmanızı ister kendisine karşı. Yani asıl dikkatli olmanız Allah'a karşıdır. Cenab-ı Hakk'a karşı davranışlarınıza dikkat edin. Ve ilallahil masir, dönüş Allah'adır. Şimdi ben bunu niye söyledim? Yani tamam, o kelime yapısı itibariyle onu konuştuk ama asıl konuşulması gereken şu, yani bu dediğim doğru mu değil mi? Onun için de Mümtehine suresinin 8 ve 9. ayetlerini zaman zaman okuyoruz biliyorsunuz. Gene okuyalım. 60. suredir. 549. sayfa. Şimdi bakın burada Allahü Teala ne diyor? Hatta ilk ayetine bakalım surenin. Ya eyyühellezine amenu la tettehidu aduvvi ve aduvvekum evliyâe. Benim ve sizin düşmanlarınızı düşmanını kendinize dost edinmeyin. Bakın burada öncelik sonralık meselesi değil. Bu sadece dost edinme. Onları dost bilmeyin kendinize. Çünkü hem Allah'ın düşmanı hem sizin düşmanınız. Düşmanını dost bilen bir kişi akılsız kişidir. تُلْقُونَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ Siz onlara sevgi gösterisinde bulunuyorsunuz. وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ Halbuki onlar size gelen gerçeği inkar etmişlerdir. يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَاِيَّاكُمْ Rasulü ve sizi çıkarıyorlar. اَنْ تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ رَبَّكُمْ Rabbiniz Allah, بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ Rabbiniz Allah'a inanmanızdan dolayı çıkarıyorlar. اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَب۪يلِ وَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ تُسِرُّونَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ Benim yolumda cihada çıktığınız zaman, benim rızamı aramak için çıktığınız zaman, onlara karşı içten içe sevgi besliyorsunuz. وَاَنَا عَلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا عَلَنْتُمْ Sizin gizli ve açıkta bıraktığınızı biliyorum, çok iyi biliyorum. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ Kim bunu yaparsa doğru yoldan sapmış olur. Şimdi bu ayete baktığınız zaman bağlantılarıyla ilgili ilgi kurmazsanız derseniz ki kafirlerle hiçbir zaman iyi ilişkiler içerisinde olamayız. Halbuki bu ayette çok sayıda şey geçti. Savaş geçti, onların Müslümanları ülkelerinden çıkarmaları geçti. Yani Müslümanları öldürmek için ortaya çıkmaları ve Müslümanları Mekke'den çıkarmalarından bahsedildi. Şimdi Allahü Teala burada bir yasak koydu. Ne o yasağı? Dedi ki benim ve sizin düşmanlarınızı veliler edinmeyin. Yani size yakın dost bilmeyin. Peki şimdi 8 ve 9. ayete koyalım. Şimdi burada bir yasak koydu değil mi? Dost edinmeyin dedi. Şimdi burada diyor ki لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ وَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ 8. ayette. Allah din konusunda sizinle savaşa girmemişlerle ilgili bir yasak koymaz. Şimdi yukarıda bir yasak koydu. İnandıkları için savaştılar ve ülkelerinden çıkardılar. Onlar وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ Ve sizi ülkenizden çıkarmamış olanlarla ilgili bir yasak koymaz Allah. Hangi konuda yasak koymaz? En teberruhum, onlara iyilik yapmanızı yasaklamaz. Şimdi bazıları sorar, efendim işte bir kafir komşum var, bir yemek versem olur mu? O yemek verse ben yiyebilir miyim? Tabii ki vereceksin. Tabii ki iyi komşuluk ilişkileri içerisinde olacaksın. Ondan sonra ve tuksudu ileyhim, onların paylarını, haklarını vermenizi de yasaklamaz. Efendim işte biz bu memlekette vergi kaçırsak falan hep sorarlar yani. Şimdi bir keresinde 1968, üç arkadaş İstanbul'a gelmişiz, otobüse biniyoruz. Şimdi ben tabii her defasında otobüs biletini veriyorum. Arkadaşlardan birisi bir yerden bir bilet bulmuş, ağzına koyuyor, o bilet satan kişi zannediyor ki bu bilet almış. Otobüse bedava biniyor. Niye? Efendim işte şeymiş, kafir devlete para vermek istemiyormuş. O zaman niye arabasına biniyorsun? Binme, yürüyerek git. Yani gerçekten yani Müslümanlara karşı öyle bir yapı ortaya koyuyorlar ki o da ayetleri bağlamından kopardıkları için öyle oluyor. Mesela bir yerden bakıyorsunuz, diyorsunuz ki dünyanın en güzel unudur. Aa iyi. E bir tabak getirin de yiyelim. E yiyin göreyim hadi. O un öyle yenmez. O unu yiyebilmek için orada bir sürü işlemler yapmak lazım. İşte ayet-i kerimelere de dikkat edeceksiniz. Bağlantılarından kopardığınız zaman o unu yemiş gibi olursunuz. Ne bir lezzet alabilirsiniz, ne de karnınız doyar. Ondan sonra da dersiniz ki ne böyle ne berbat bir şeymiş. Öbürü de der ki tövbe de, tövbe de, bak günah Allah'ın nimeti, tövbe tövbe der ama ne yap ben bin defa da tövbe desem karnım doymadı. Tövbeler karın doyurmuyor. Şimdi diyor ki Cenab-ı Hak bak ve tuksitu ileyhim, onların paylarını vermenizi yasaklamaz. Bir ülkede yaşıyorsan onların sana karşı vazifelerini yapmak yapmasını istediğine göre sen de onlara karşı vazifeni tam yapacaksın. Eksik yapamazsın. Bu bir sözleşme sayılır. Bir toplumsal sözleşmedir. Herkes görevlerini yerine getirmek zorundadır. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِط۪ينَ Allah-u Teala herkesin payını veren, dengeli davrananları sever. Peki yasak neymiş? اِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينَ Allah sizi sadece inancınız konusunda sizinle savaşan, yani mümin olduğunuz için sizinle savaşıyor, başka sebepten dolayı değil. Öldürmeye kalkıyor adam. İmandan dolayı. Bu bir. وَاَخْرَجُوكُمْ مِنْ دُيَارِكُمْ Mesela Mekkeliler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürme kararı almadılar mı? Suçu neydi? Allah'ın dinine çağırmak, başka bir şey yok. Mümin olmasıdır. وَاَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ Ülkenizden çıkaranlar, Müslümanları çıkarmadılar mı? Yani hayatı dar ettiler, onlar da kaçmak zorunda kaldılar. Ondan sonra وَظَاهَرُوا عَلَى اِخْرَاجُكُمْ Çıkarılmanıza destek verenler. Bir kısmı çıkardı, bir kısmı onun destekçisi oldu. Engel olmadılar. İşte bunlara karşı اَنْ تَوَلَّوْهُمْ Ne demek اَنْ تَوَلَّوْهُمْ Onları veli edinmenizi yasaklar. Velinin çoğulu evliyadır. Demek ki Allah'ın veli edinmemizi yasakladığı kafirlerin üç özelliği olmalı. Bir, inancımızdan dolayı bizi öldürmeye kalkışan. İkincisi, yani bunlar üç kırmızı çizgi yani. İkincisi, bizi ülkemizden sürgün eden, üçüncüsü de sürgün edenlere destek verenlerdi. Yani bu ya da sürgün ya da öldürme, neyse. Her ikisine destek veren. Şimdi Mekkelilerde bunların üçü de oldu mu? İşte o zaman bakın birinci ayeti şimdi okursak daha iyi anlayacağız. Ne diyor Allah-u Teala? يَا يَوَلَّذ۪ينَ اَمِنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ Benim ve sizin düşmanlarınızı veliler edinmeyin, yakın dost saymayın. Onlara karşı sevgi gösterisinde bulunuyorsunuz. Halbuki onlar size gelen gerçeği inkar etmişlerdir. يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ Sadece Rabbiniz Allah'a inanmanız sebebiyle sizi ve bu Rasulü çıkarıyorlar ülkelerinden. Bak hemen saydı, görüyor musunuz? Ondan sonra اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا ف۪ي سَب۪يلِ وَبْتِغَى مَرْضَاتِ تُسِرُونَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ Benim yolumda cihade çıkıyorsunuz, rızamı aramak için çıkıyorsunuz, onlara gizli gizli sevgi besliyorsunuz. وَاَنَا عَلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمْ وَمَا عَلَمْتُمْ Gizlediğiniz, açığa vurduğunuzda ben çok iyi biliyorum. وَمَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّب۪يلِ Kim bunu yaparsa doğru yoldan sapıtmış olur. Ondan sonra devam ediyor, ondan sonra da şeyleri söylüyor. Yani onların tavırlarını detaylı olarak anlatıyor. Şimdi o zaman Müslümanlar devamlı birinci sıraya Müslümanları koymak zorundadır. Diğerleri hep ikinci sırada olacaktır. Tıpkı Cenab-ı Hakk'ı her zaman birinci sıraya koymak zorunda olduğumuz gibi. Şimdi mesela Allah-u Teala şöyle demiş, ayet açık. Allah'ın Resulü de böyle demiş. Resulün sözü Allah'ın sözünü nesheder, yani ortadan kaldırır. Onu uygularız dendiği zaman birinci sıraya kimi koymuş oluyoruz? Bu olmaz işte, o da olmaz yani. Şimdi bunlar çok yapılmış yanlışlardır. Kaldı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman Cenab-ı Hakk'ın sözüne aykırı söz söylemez. Ama siz çok iyi biliyorsunuz ki işte şu anda üzerinde bulunduğumuz konu gibi Allah'ın ayetleri bütünlük içerisinde ele alınmadığı için Müslümanların tavırlarında fıtrata uygun bir durum çoğu zaman gözlemlenemiyor. Bakıyorsunuz ki insanlara karşı son derece olumsuz bir tavırla yaklaşıyor. Olumsuz tavırla yaklaştığı zaman adam seni dinler mi? Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a Firavun gibi bir kişinin karşısında nasıl konuşmasını emretmişti? Ve kula lehu kavlen leyyinen. Onlara yumuşak bir söz söyle. Leallehu yetezekkeru ev yahşa. Belki düşünür. Kendisindeki bilgileri kullanır ya da korkar. Evet, şimdi demek ki yani sürekli hayatımızda müminler birinci sırada olmak zorundadır. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلْكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْ Kim bunu yaparsa Allah'tan yana herhangi bir konuda bir beklentisi olamaz. Sen madem müminleri ikinci plana atıyorsun, hiç kusura bakma, sen Cenab-ı Hak'tan bir beklenti içerisinde olamazsın. اِلَّا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَى Ama onlara karşı kendinizi bir koruma ihtiyacı olursa o başka. Şimdi bazen kendinizi korumak için tavırlarınızda değişiklikler olabilir. Mesela Ammar bin Yasir'in ölüm tehlikesi karşısında kalbi imanla dolu olduğu halde kafir olduğunu söylemesi gibidir. O ayet-i kerimeyi bulsana. Ve kalbuhu mutmainun bil iman. Men kefere billahi illa men ukriha ve kalbuhu mutmain. Nahil 106. Evet. Kaçıncı sayfa? 278. sayfa. Şimdi tabi bu en son nokta. Burada diyor ki Allahü Teala Men kefere billahi min ba'di imanihi kim inandıktan sonra Cenab-ı Hakk'ı görmezlik eder, yani ikinci sıraya koyarsa, hani şeydir, bakın ikinci sıraya koymakla görmezlik etme arasındaki bağı da biz günlük hayatımızda biliriz. Aga artık bizi görmüyorsun deriz, değil mi? Bizi artık görmüyoruz. Yani halbuki daha yeni yanınızdan selam verip geçiyordur. Niye? Tokalaşmadığı için bizi görmüyorsun diyoruz. Halbuki eskiden hep tokalaşırdık, hal hatır ederdik. Ne oldu? Aramıza bir şey mi girdi? İşte kafirlik bu oluyor. Yani Allah'ı görmezlikten gelme meselesi. Yoksa ya Rabbi falan, Allah'a sığınıyor, Allah'tan yardım istiyor falan. Allah her şeyi versin ama emir vermesin istiyor. Evet. Men kefere billahi min ba'di imanihi illa men ukriha ve kalbuhu mutmainun bil iman. Kim Cenab-ı Hakk'ı görmezlikten gelir inandıktan sonra. Tabi baskı altında olmuş, içi imanla dolu olduğu halde inanmadığını söylemek zorunda kalan başka diyor. Yani bu da Allah'ın büyük bir lütfu. Çünkü imanın yeri kalp. Bazen insan bu durumda olabilir. Ondan sonra diyor ki velakin men şeraha bil küfri sadran, ama küfre içini açan başka. Şimdi bazı insanlar vardır ki işte kafirler birinci sıradır. Onlarla iyi ilişkilere girer. Müslümanları orada tukaka eder ve onlardan bir şeyler bekler. Velakin men şeraha bil küfri sadran fe aleyhim gadabun min Allah. Kim küfre göğsünü açarsa Cenab-ı Hakk'ın gazabı onlar üzerinde olur. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Onlarda büyük bir, onların hakkı büyük bir azaptır. Evet, şimdi bu kafirleri, kafirler anamız, babamız, eşimiz, dostumuz, kardeşimiz de olabilir değil mi? Onları da gene birinci sıraya alamayız. Birinci sırada olması gerekenler müminlerdir. Onun için Allah-u Teala Tevbe suresinin 23. ayetinde bu konuda 23 ve 24'te bize uyarılarda bulunuyor. Kaç? 189. sayfa. Diyor ki Allah-u Teala burada يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا اَبَاءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ Babalarınızı, kardeşlerinizi evliyaya, veliler edinmeyin. Yani önceliği onlara vermeyin. اِنْ اِسْتَعَبُّ الْكُفْرُ عَلَى الْا۪يمَانِ Eğer kafirliği imandan daha çok seviyorlarsa, bakın, yani tamam iman güzel, Müslümanlık güzel, şöyle ama işte bu devirde şu şu şu şu falan filan diyor, onu önceliyor mesela. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Kim onlara öncelik verirse bunlar zalimlerdir. قُلْ اِنْ كَانَ اَبَاءُكُمْ Eğer babalarınız, şöyle de onlara, babalarınız فَاَبْنَاءُكُمْ Oğullarınız ve ihvanukum kardeşleriniz ve ezvacukum eşleriniz ve aşiretukum bağlı olduğunuz kabile, oymak, mesela bize Türkler derler falan, ben işte kendi ırkımın şeylerini birinci sıraya alırım falan, yok kardeşim, birinci sırada al, iman, başkası değil, onların hepsi ikinci sıraya kalır. ve envalun iktaraftumuha topladığınız mallar ve ticaretun takşavne kesadaha kesadından, yani durgunlaşmasından korktuğunuz ticaret ve mesakunu tardavne hoşlarınıza giden evler ehabbe ileykum sizin için daha sevimliyse, bakın şimdi buradan sonrasına çok dikkat edin, kimden daha sevimli? Minallahi, Allah'tan. Bunları birinci sıraya alıp Allah'ı ikinci sıraya koyuyorsan dünyayı ne yapmış oluyorsun? Ahirete tercih etmiş oluyorsun. Başka ve Rasulihi, Rasulünden. Allah'ın Rasulünü, ki Allah'ın emirlerini bize o getiriyor. O son derece önemli, çünkü Rasulün sözü gönderenin sözüdür. O elçidir. Elçilik gereği yapmış oldukları öyledir. وَجِهَادٍ ف۪ي سَب۪يلِهِ Ve Allah yolunda cihattan daha sevimliyse فَتَرَبَّصُوا Bekleyin. حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ Allah'ın emri gelinceye kadar. وَاللّٰهُ لَا يَهْتِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Allah fasıklar topluluğunun iki yakasını bir araya getirmez. Şimdi, peki burada bunları bunları birinci sıraya almayacağız da atacak mıyız? Bunlara karşı düşmanlık mı besleyeceğiz? Onun için de zannedersem Lokman suresinde olacaktı. Mesela şirk koşmamız konusunda bizimle mücadele etseler bile, 31. sureydi değil mi? ayet 411. sayfa Lokman suresi ve 15. ayet ve in cahedake ala en tüşrike bi ma leyse leke bihi ilm annenle baban bilmediğin bir konu, yani elinde bir belge yokken bir dayanak yok, zaten bu konuda dayanak da olmaz, bana herhangi bir şeyi ortak koşman için seninle cihad eder, dişe diş, böyle habire mücadele ediyor, saldırıyor. Böyle bir şey olursa فَلَا تُطِعْهُمَا Onların sözlerini tutma. Ama وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ Bu dünyada da onlarla iyi geçin. atmıyorsun. İşte bu şeylerde ondan sonra vettebi'u sebile men enabe iley. Ama bana yönelen kişinin yoluna uy. Birinciliği kime vereceksin? Allah'a yönelen kişiye. Kim Allah'ın yoluna yönelmişse onun yoluna uyacaksın. İleyye marci'ukum, dönüşünüz banadır. Fe unebbi'ukum bima kuntum ta'melun. Yapmakta olduğunuz şeyi size ben haber vereceğim. Şimdi bütün bu ayetlerle bütüncül olarak baktığımız zaman hiçbir yerde, hiçbir zaman bir Müslüman bir kafire birinciliği veremez. İsterse o kafir annesi, babası, en yakını, eşi, kim olursa olsun. Şimdi burada şuna da dikkatinizi çekeyim. Bakın orada eşleriniz ifadesinde üstü kapalı olarak o eşlerin Müslüman olmayabilecekleri de anlaşılıyor şeydeki, Tevbe suresindeki. Tabi Müslüman da olabilir, bazıları gereğinden fazla eşine düşkün olur, eşi Müslüman olmasına rağmen. Onun için eşinin isteği Allah'ın isteğinden önce olur ama Müslümansa Allah'ın isteğine aykırı bir istekle bulunamaz zaten. Yani karı kocadan birisi kafir oldu diye aile yuvasının bozulması şeklinde bir şey yoktur. Onu bu arada tekrarlamış olalım. Evet. Şimdi tekrar şeye geliyoruz. Âl-i İmrân suresinin 28. ayetine. Şimdi 29'u okuyoruz. قُلْ اِنْ تُخْفُوا مَا ف۪ي صُدُورِكُمْ اَبْتُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ. De ki sizin içinizde gizlediğinizi ya da ortaya koyduğunuzu belli etseniz de içinizdekini gizleseniz de ortaya da koysanız Allah onu bilir. Ve ya'lemu ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ne var, yerde ne var onların hepsini de bilir. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Cenab-ı Hak her şeye bir ölçü koymuştur. Bakın içinizdekini bilir. Bak şuna çok dikkat edin. Allah-u Teala bizi Kur'an-ı Kerim'de وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ sözüyle uyarıyor. Sakın ha o çok aldatan sizi Allah'la aldatmasın. Şimdi bunu biz şeyde çok görüyoruz. Kader inancında çok görüyoruz. Şimdi mesela burada Allah-u Teala diyor ki Allah göklerde ve yerde ne var onu bilir. Göklerde ve yerde ne var? Ne var dediğimiz zaman ne anlarsınız? Şu anda ne var değil mi? Olan. Yaratan bilmez mi? Onların hepsini yaratan odur. Tabii ki bilir. İşte gayb dediğimiz o. Var ama bizden uzak. Bizim duyu organlarımızda bilebileceğimiz bir şey değil. İkincisi de ne diyor? Sizin diyor açığa vurduğunuzda içinizde gizlediğiniz de bilir. İçimizde gizlediğimiz şu anda var olan mı? Var olan değil mi? Aşağı vurduğumuz da var olandır. Peki bunun ileride ne yapacağınızı bilir diye anlamlandırılması sapma olmaz mı? İşte şeytan burada devreye giriyor. Şeytan nasıl Adem Aleyhisselam'ı kandırdıysa bizi de Allah'la kandırıyor. Diyor ki ne demek yani senin yapacağın şeyi Cenab-ı Hak bilmez mi? Allah'a cahil mi diyorsun? Hemen. Ve la yagurrannekum billahil garur. Bu ayet-i kerimenin şeydi. Çok var böyle Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde ana şey. Allah sakın ha diyor. O çok aldatan şeytan sizi Allah'la aldatmasın. Lokman suresi 31. sure 33. ayet. Sakın ha sizi Allah'la aldatmasın. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki ben düzenimi imtihan için kurdum. Şeytanın bu vesvesesine kapılanlar diyorlar ki ey Allah gelecek, geçmiş gelecek her şeyi biliyor. Allah'ın imtihan etmesi mecazdır diyorlar. Tövbe estağfurullah. Buna çok dikkat ederim. Şimdi öyle bir duygusal noktadan insanlar yaklaşıyor. Ne yani sen şimdi Allah gaybı bilmez mi dedin? Ya Allah'ın söylediğini söylüyorum ben size, başka bir şey değil. Onun manası şudur. Bu defa Allah'a laf öğretmeye kalkışıyordur. İşin içinden çıkamayınca da Allah zamandan ve mekandan münezzehtir diyorlar. Tamam, dediğiniz gibi kabul ederim. Şimdi şurada bir mekan var değil mi? Şu anda bu salondayız. Şimdi zaman konusunu bizim hemen kavramamız kolay değil ama şurada bir mekan var. Zamanla birlikte şey yapalım hadi. Şimdi şu mekanın, şu mekanı biliyoruz. Peki yarın sabahleyin bu mekanda ne olacağını bileniniz var mı? Mekanı bilmek, bu mekanda olacakları bilmek midir? Zamanı bilmek, o zamanda olacakları bilmek midir? Hiç daha yaratılmamış bir kişinin yapacaklarını bilmeyi, Allah zamandan mekandan münezzehtir yalanıyla ispatlamaya çalışıyorlar. Bununla Cenab-ı Hakk'ı tenzih ettiklerini zannediyorlar. Halbuki Allah-u Teala'yı boş işlerle meşgul olan, hatta hiçbir işle meşgul olmayan bir konuma soktuklarının da farkında değiller. Her şey de ezelden belli, tamam, olmuş, bitmiş. Peki şimdi ne iş yapıyor Cenab-ı Hak? Külle yevmin huve fî işen, ne oluyor her gün bir işte? Senefrugu lekum eyyühe'l-thekalân, ey insan ve cin topluluğu, size de zaman ayıracağız. Yani Kur'an ayetlerinin tamamını anlamsız hale getirme pahasına, şeytan vesvesesine uyularak yanlışlar yapılıyor. Çok dikkat edelim. Şeytan insanı en çok Allah'la aldatır. Evet. Şimdi bir şey daha. Peki Cenab-ı Hak müminleri ikinci sıraya koyanları nasıl nitelendiriyor? Bunlara hangi ismi veriyor? Onun için de 4. surenin 144. ayetine bakalım. Burada diyor ki: "Eyyühellezine amenu la tettehizul kafirin evliya min dunil mu'minin." Aynı şey. Yani müminlerden önce kafirleri kendinize veliler edinmeyin, dostlar edinmeyin, yakın, yani kafirlere birinci önceliği vermeyin. "Eturidune en tec'alu lillahi aleykum sultanen mubina." İster misiniz Allah için sizin aleyhinizde apaçık bir şey olsun, belge olsun? Yarın aleyhinize kullanılacak bir durum olsun. Yarın mahkeme-i kübrada hesap verilirken. Bakın o bilecek meselelerini eğer devreye sokarsanız bu ayetten hiçbirisinin bir anlamı kalmaz. Şimdi burada ne diyor? İnnel münafıkîn. O münafıklar. Müslümanları ikinci plana koyanlara kim diyor Cenab-ı Hak? Münafık. Dışarıdan Müslüman gözüküyor. Bakıyorsun ki yanına bir kafir geldiği zaman bütün gülleri açıyor. Onlarla çok güzel işbirlikleri içerisinde oluyor. Ama Müslümanlara sıra geldiği zaman tukaka. Ya da kendinden uzak tutmaya çalışıyor. اِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. O münafıklar ateşin en alt tabakasında olacaklardır. وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَص۪يرًا. Onlar için hiçbir yardımcı da bulamayacaksın. Evet. İşte bizim için birinci öncelik devamlı müminler olacak. Çünkü hayatımızın gayesi odur. Yaşamamızın sebebi o. Biz dün yoktuk, yarın gene olmayacağız. Yarın gene olmayacağız. Peki bu dünyanın tamamı sizin olsa bırakıp gitmeyecek misiniz? Bıraktığın zaman ne olacak yani? İşte senin değil. Şeyde vefat etti, Allah rahmet eylesin. bizim büyük sanayicilerden bir tanesi Sirkeci'de şeyi vardı. Yani epey zaman geçti vefatı üzerinden. Bir satış merkezi vardı Sirkeci'de. Hac'da beraber olmuşuz, ben bilmiyorum tabii. İşte sonra aradı, gittik. Biraz dostluğumuz oluştu epey bir zaman. Bir gün dedi ki, hocam dedi, çok işte büyük bir şeyle istiyordum. Şu anda işte gemi almış, bir denizcilik işine de giriyoruz. Allah'a şükür dedi. İşte şöyle yatırım yaptım, böyle yatırım yaptım. Sermayem şu kadar milyara çıktı falan dedi. Aa ne güzel dedim ya. Ahiret sermayen kaç lira dedim. Ahiret için kaç liralık yatırım yaptın dedim. Hocam Müslüman ol, Müslüman zengin olmalı. Ben öyle bir ayet görmedim şimdiye kadar dedim yani. Ya ama dedi yani işte bu şöyle, peki, peki dedim. Öldüğün gün bu mal kimin olacak? Benim evladımın olacak. Tamam, senin evladın olsun, bu yaptığın yanlış değil. De, öyle bir şey yap ki öldüğün zaman seninle beraber gelecek şeyler olsun. Yani geriye kalan evladınındır. Ne yapacağını bilemezsin. Onlara mal bırakma değil, tabii ki bırakacaksın. Ama kendin için de bir şeyler yap. Tabii hoşuna gitmedi. Sonra ayrıldık. Bir gün kendisine şey var, bir öğrenci gelmişti. Şeyi var, biraz maddi imkan ihtiyacı vardı işte o günler. Telefon ettim, dedim şöyle bir öğrenci var, göndersem yardımcı olur musun? İlk ve son kişidir yani o gönderdi. Tabii hocam ne demek? Gönderdik öğrenciyi, dükkan alt tarafında bekletmiş, hiç yanına da almamış. Aradan belki 20 sene, 25 sene geçmiştir. O şimdi o öğrenci büyüdü, bir okulda müdür oldu falan. Hala onunla konuştuğun zaman o acı hatırayı unutmamıştır. Biz de büyük bir ümitle gönderdik. Vereceğine sermayem şu kadar milyara çıktı diyen adamın ne oldu? Öldün gittin işte. Ne olacak? Ahiret sermayen kaç lira? Ona da bak. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Diyor ki Allahü Teala ahiretle ilgili 30. ayette يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ. Yaptığı hayırlar, hayırları önünde bulduğu gün kişi, yaptığı kötülükleri de önünde hazır bulduğu gün teveddu لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. İster ki o yaptığı kötülüklerle kendisi arasında uzun bir mesafe bulunsun. Yani o yanlışların yanlış bulunmak istemez. O zaman bunu şimdiden düşün. Vallahu raufun bil ibad. Allah kullarına karşı pek merhametli, çok ince ve nazik davranır. İşte demek ki şimdi özet olarak Müslümanlar hayatlarında devamlı her konuda önceliği Cenab-ı Hakk'a verecekler. Allahü Teala emrettiği için Müslümanları kâfirlerden her zaman öncelikli kabul edecekler. Asla kâfirleri Müslümanların önüne geçirmeyecekler. Kendileri için birinci sırada olan devamlı Müslümanlar olacak. Ama bazen kendi canlarını korumak durumunda kaldıkları zaman Allahü Teala onlara müsaade etmiş oluyor. Ama bunlar geçici durumlardır. Peki Müslümanları birinci sıraya almak demek, gayrimüslimlere düşman olmak demek mi? Hayır. Annemiz de, babamız da, kardeşimiz de, eşimiz de kim olursa olsun eğer şeyse, yani inanç konusunda bizimle anlaşamıyorlarsa, onları birinci sıraya alıp Müslümanları ikinci sıraya alırsak aynı duruma düşmüş oluruz. Ama mesela şeyi düşünün, Allahü Teala biliyorsunuz Nuh Aleyhisselam'la Tahrim Suresinin sonunda, 66. surenin sonunda Nuh Aleyhisselam'la Lut Aleyhisselam'ın eşlerini kafirler için örnek verir. Şimdi bunlar bu iki nebinin eşi. Bu eşini kapı dışarı etmiş değil bunlar ikisi de. Ama birinci sırayı ona vermiyor. Onlarla iyi ilişkiler başka, birinci sıraya sokmak başkadır. Ondan sonra işte şeyde okuduk Mümtehane Suresi'nin 8 ve 9. ayetlerinde Cenab-ı Hak 3 tane kırmızı çizgi koyuyor. Bu 3 kırmızı çizgiyi aşmayan kafirlerle ilgili olarak ne diyor? Diyor ki işte eğer onlar inancınızdan dolayı sizi öldürmeye kalkmaz, ülkenizden çıkarmaz, çıkaranlara destek vermezlerse onlara karşı iyi davranmanıza herhangi bir engel yoktur diyor. Bir de bize Cenab-ı Hak bir uyarıda bulunuyor. O uyarıda son derece önemlidir. Bu birlikte yaşama açısından. Ali İmran suresinin 186. ayetini açalım. Burada diyor ki Allahü Teala لَتُبْلَوُنَّ فِي أَنْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ. Şurası bir gerçek. Mallarınız ve canlarınız konusunda yıpratıcı bir imtihandan geçirileceksiniz. 73 mü? Neyse, tamam. Evet, mallarınız ve canlarınız konusunda yıpratıcı bir imtihandan geçirileceksiniz. Bu çok kesin. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا اَذَنْ كَث۪يرًا. Sizden önce kendine kitap verilmiş olanlardan ve müşriklerden de çok eziyet işiteceksiniz. Şimdi bunu niye okudum? Bakın, sizi öldürmeye kalkmak, ülkenizden çıkarmak, çıkarana destek vermek başka bir şey. Sizinle fikir çatışmasına girmeleri, kendi inançlarını size kabul ettirmek için uğraşmaları, sizin canınızı sıkıcı sözler söylemeleri, mesela Danimarka'daki o karikatür krizi gibi şeyler yapmış olmaları, ona kriz demek zaten Müslümanlar için ayıp bir şeydir. Bunlar tamam, kafirdir, yapar diyeceksin. Kafirdir, ne yaparsa yeridir diyeceksin yani. Yani Müslümanlar hakikaten şaşırtıcı bir şey, ayet-i kerimelere parçacı yaklaştıkları için böyle kendilerini boşu boşuna sıkıntılara sokuyorlar. Diyor ki bunları mutlaka duyacaksınız diyor Allahü Teala. Mallarınız ve canlarınız konusunda yıpratıcı imtihandan geçirileceksiniz. Yani o çok malım, şuyum buyum, vallahi hiç korkma, şey yapmayın. Bunların her birisi birer imtihan içindir. Bu dünyada ne var ne yok her şey imtihan içindir. Sen imtihanı kazanmaya şarttan. Kendilerine kitap verilenlerden sizden önce ve müşriklerden. Böyle deyince Müslümanların dışındaki tüm gruplar devreye giriyor. Çok eziyet işiteceksiniz. Yani canınızı yakan şeyler işiteceksiniz. Peki ne yapalım ya Rabbi? Şimdi burada şöyle yapı. Fesat çıkardı. Sahibil fesat. Ne yapacak? Uçurun kellesini. Şimdi maalesef İslam alemi dediğimiz alemde bu tür şeyler de, bunu kim yaparsa kelleyi uçurma cezası vardır. Ama o tabii çok tamamen İslam'ın dışı, Cenab-ı Hakk'ın emirlerinin dışı, dini kendine uydurmaktır. Dine uyarsan işte bu ayetteki gibi yaparsın. Diyor ki, اِنْ تَصْبِرُوا sabrederseniz. Karikatür krizi yapıldı diye hemen ortalığı yakıp yıkmak sabır mı? Sabrederseniz. Katlanacaksın. Büyük büyükten, ne küçükten şey ne derler? Küçükten suç, büyükten af mı? Öyle bir şey. Küçükten kusur, büyükten af. Tamam. Ya sen kardeşim, sen büyüksün. Onlar sıkıntıda olan insanlardır. Allah'a karşı şey yapmak, kötü duruma düşmek kadar bir insanı sıkıntıya sokacak bir şey var mı? Yani hastadır adam, bağırıyor, çağırıyor. Bağırsın, ne olacak? Sen onu tedavi etmenin yollarına bak. Ve in tasbiru, sabırlı olursanız ve tetteku, ama kendinize koruyacaksınız. Mesela bir doktor gibi düşün. Doktor hastasını tedavi ederken, eğer bulaşıcı hastalıksa ağzına da bir şeyler şey yapıyor, tedbirini alıyor yani kendisine şey bulaşmasın diye. Kendine korumaya alacaksın. Ve in tasbiru ve tetteku fe inne zalike min azmil umur. Ha işte bu işlerin kararlılık gerektiren kısımlarındandır. Kararlı olursanız başarırsınız. O zaman demek ki Müslümanların bulunduğu yerde muhalefet olur muymuş? Olacak tabii. Ya muhalefetsiz bir hayat olur mu kardeşim? Yani mesela şu anda ben kendi adıma söyleyeyim, beni en çok besleyenler bana muhalif olanlardır. Ondan dolayı mecbur kalıyoruz her konuda daha iyi çalışmaya. Böyle ulu orta atamıyoruz. Ne güzel. Şimdi dikensiz tarla. Kardeşim burası dünya. Akşam Müslüman olan sabahleyin kafir oluyor. Sabahleyin kafir olan akşam da Müslüman oluyor. Çünkü tamamen kişilerin kararına bırakılmış bir şey. Bir adam kafir oldu diye hemen ülkesini mi değiştirecek? Bir adam kafir oldu diye ailesinden mi dışlanacak? O zaman buradaki ilişkileri Cenab-ı Hakk'ın koyduğu prensiplere göre yürütmek lazım. İşte Cenab-ı Hak böyle diyor. Kesinlikle diyor, mallarınız ve canlarınız konusunda imtihandan geçirileceksiniz. Kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden sizin canınızı sıkan çok sözler işiteceksiniz, çok şeyler işiteceksiniz. Demek ki bu sizi öldürmeye kalkma, ülkenizden çıkarma, çıkarlarına destek vermenin altındaki şeylerdir bunlar. Ama ne yapacaksınız? Sabırlı olur, kendinizi korursanız bu kararlılık gerektiren işlerdendir. Mesela o karikatür krizi denen olayda Müslümanlar bütün dünya şu ayeti okusalardı. O zaman biz okuduk ama kaç kişi duydu bilmiyorum. Müslümanlar her yerde bu ayeti okusalardı. O toplumlar için en büyük tebliğ olmaz mıydı? Evet. Peki, böylece bu dersimizin sonuna gelmiş olduk.